Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Ankara'dan selamlar, sevgiler. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Bugün de yaklaşık 35 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz de şöyle: hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Sevgili dinleyicilerimiz, Avukat Eyüp Sabri Can Bulat bizlerle birlikte. Sayın Can Bulat, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun.
Kadın hakları üzerine konuşacağız bu hafta. Türkiye'de kadın hakları denilince akla neler geliyor? Kanunlarda özel düzenlemeler var mı? Varsa neler? Eş ve çocuklara yönelik şiddet suç mu gibi pek çok sorunun yanıtını alacağız sizlerden. Nasıl bir giriş yapmak istersiniz efendim? Kadın hakları denilince
biraz böyle kadın hakları deyince spesifik özelmiş bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü korunan hakları anlatacağız. Bunu bir fıkrayla başlamakta fayda var. Vatandaşın birine demişler ki evde nasıl oluyor işler? Hep benim dediğim olur demiş. Nasıl, kadınla kavga çıkmıyor mu evli aranızda, eşinizle deyince. O da demiş ki en son sözü ben söylerim erkek olarak demiş. Ne diyorsun peki demiş. Hay hay hayatım demiş. Şimdi kadın hakları deyince genelde hay hay hayatım moduna gelmeden önceki olan bütün olaylarda işte kadınların korunan hakları. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Neden kadın hakları? Çünkü
neden erkek hakları yok değil, da kadın haklarından
aslında
bahsediyoruz?
Aslında kadın hakları diye bizzat hani böyle bir mevzuat yok Türk hukukunda. Yani Türkiye'de kadın hakları mevzuatı diye bir şey içine girdiğimiz zaman anayasa, Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, temel kanunlarımızdan kadınların korunması hakkındaki uluslararası sözleşmelerden tutun da aile içi şiddetin önlenmesine kadar, hakkındaki kanuna kadar, hatta adli yardıma kadar birçok ana temel kanunda kadının lehine pozitif ayrımcılık yapabilecek şekilde özel kanun maddeleri yerleştirilmiş. Ama yoksa Türkiye'de kadın hakları mevzuat diye özel bir kanun ve onun içerisinde de sırf kadınları korumaya yönelik bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde zaten böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Ama tek tek ele alacak olursak
zaten eşitsizliği göstermiş olmaz
zaten, evet. O zaman şöyle bir şey olur. Sadece sırf kadınları koruyalım derken kadının karşısındaki cins olan erkeğe de bu sefer hakkını gasp etmek olur ki bu hukuktaki, bizim de anayasamızdaki ana maddelerden bir tanesi olan hiç kimsenin, herkesin dil, din, ırk, cinsiyet, renk ayrımı gözetilmeksizin kanun önündeki eşitlik çizgisinden ayrılması olur. Şimdi bu anayasayla başlayan bir üst norm.
Evet.
Hepimiz birbirimize eşitiz diyoruz.
Önemli, hem de her konuda. İnsan hakkı.
Öyle ya, yani evet. Şimdi bazen arkadaşlar diyor ki işte benim eşimin gözü renkli. Ya bizim kahverengi renk değil mi kardeşim? İşte ikimiz de göz. İkisi de eşit. Bir fark yok. Öyle olunca şimdi kadınların da özel bir korunması yok. Ama nerede var? Ceza kanunlarında var. Nasıl var? Korunma olarak değil. Sen bir bayana karşı suç işlediğin zaman, bu bayan eşinse, çocuğunsa, normal bir vatandaşa işlediğinden daha fazla ceza yersin diyor kanun. Öyle olunca koruma bir nevi ön tedbir olarak ortada var. Şimdi medeni kanundan başlayalım istersen.
Evet, buyurun.
Bizi dinleyenler için. Medeni kanunda eskiden ne vardı? Eski medeni kanunda ailenin reisi kimdi? Bizdik.
Erkekti tabii.
Erkeklerdi. Ne oldu? Yeni medeni kanunda reislik müessesesi kalktı. Artık reislik müessesesi Karadeniz'deki takayı kullanan sadece reis olarak kaldı. Öyle olunca eşlerin evlilik birliğini beraberce yöneteceklerini, evlilik içerisindeki eşitliği getirerek medeni kanun düzenledi. Bunu kanun düzenledi ama uygulaması vatandaşın kendisine kalmış. Öyle ya. Onunla beraber eski medeni kanunda ne vardı? Evlilik birliğini kim temsil ediyordu? Erkek. Bunun en yegane şeyini ben bilmem, kocam bilir. Hep buydu değil mi? Ben bilmem, kocam bilir. Şimdi artık kocanın bilmesine gerek yok. Sen de bilirsin. Hatta sen de müdahil olabilirsin. Niye? Kocan da seni kanun kefenin iki yanına koydu. Öyle olunca bu da eşitliği getirdi. Gene yeni yasada eşlerin temsil yetkisi, eski yasada erkek temsil ederdi. Adam yürürken Denizli Orozu gibi yürürdü ortada. Şimdi öyle bir şey yok. Kadın gidip istediği şekilde borçlanabilir, istediği şekilde mal tasarrufunda bulunabilir, mal mülkiyetini geçirebilir, yani alabilir hakları. Neden? Kanun artık her ikisine de aynı evi yasal olarak temsil yetkisi vermiş.
Yani, bir erkeğin sahip olduğu tüm hakları sahipler.
Evet, gene eski medeni kanunda koca çocuklara bakardı. Evin de geçimini üstlenirdi. Şimdi artık bu yok. Eski medeni kanunla beraber bu eskiye kaldı. Yeni medeni kanunda eşler, bak burası çok orijinal, birliğin giderlerini, o birlik dediği yapı kooperatifi değil, evlilik, evliliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıklarıyla katılır diyor. Artık kimin pazısı kalınsa, adam gidip çapa mı yapar, kadın gidip bilgisayarda mı çalışır belli değil. Ama herkes eşit oranda değil, kazandıkları oranda eve destek olacaklar. Yani ben bilmem, eşim bilir felsefesinin altında yatan, ben evde yatarım, eşim de getirir kazanı kaynatır modu da bitti. Böyle olunca İpek Hanım, bunlar önemli. Bir diğer şey, örneğin eskiden kocanın seçtiği evde oturulurdu. Şimdi gülümsüyorsun ama öyleydi yani. Bu ev çok güzelmiş, caddeye bakıyor. Adam isterse eşine duvara bakan ev seçebilirdi. Şimdi hatun gidip istediği bir evi kiralayıp bu evi evin, yani ailenin oturacağı konut olarak seçebilir. Eskiden önceki soyadını, yani kadının soyadı sadece eşinin soyadı olurdu. Şimdi kapı zillerine bir bakalım. Hepsinde Brezilya dizisi gibi, hele birkaç benim gibi ismi olan, şimdi benim 3 ismim var, Eyüp Sabri, Can Bolat. Bayan olduğumu düşünelim, bir de sonuna kocanınki geliyor. Tam şey gibi oluyor, Brezilya dizisi gibi oluyor. Bütün kapı zillerinde 4 isim var. Niye? Artık eski soyadını da, kızlık sarı dediğimiz ismi de alıyor, oraya koyuyor. Peki bu neye sağladı? Şunu sağladı. Örneğin biz toplumda bugün evlenme yaşı da geçen programlarımızda anlatmıştık. Kaçı buldu dedik? 30'u buldu. 30 hakikaten hayatta iyi bir yaştır. Bu yaşla beraber neyi değiştiriyor insan? O yaşa kadar mesleki anlamda bir kariyer, eğitim olarak, iş tecrübesi olarak kazanırken bir isim de sağlıyor. Örneğin şimdi siz İpek Önder olarak tanınıyorsunuz değil mi? Bunun Önder ismini kullanmak istediğiniz zaman eski kanun buna çok zor şartlar getirmişti. Artık öyle bir şey yok. Ben kullanmak istiyorum dersen kullanırsın. Yeni yasayla gene ne değişti? Bu yeni yasa dediğimde Türkiye'de 15 yıldır var. Yani çok da sanki geçen hafta çıkmış gibi değil ama çoğu böyle istisnai şeylerini insanlar bilmiyor. Örneğin eskiden çocukların velayet hakkını kullanırken ortak ve eşit haklara sahip değildik. Artık ortak ve eşit haklara sahibiz. Yeni medeni yasada eskiden kocası insanın eşinin çalışmamasını ya da eşinin çalışacağı işi seçmesinde tasarruf yetkisine sahip idi. Şimdi kadın ahlaklı ve mesleğin ilkelerine uygun olmak suretiyle istediği her işte kocasının iznini almadan çalışabilir.
Bu da çok önemli.
Yani şimdi bakın, bu konuları konuşurken biz şimdi Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde, koca bir şehirde, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük ili, 6 milyona yaklaşan nüfusla İki tane eğitimli insan olarak TRT mikrofonlarına konuşuyoruz. Ama buradan şöyle bir 600-700 kilometre kuzeye, güneye, doğuya doğru gidelim. Çok da yerleşik olmayan bir hayata geçtiğin zaman burada bizi oradan dinleyen insanlar, bu bizim normal olarak saydığımız real hayatın içerisindeki gerçekliği orada ne yazık ki yakalayamıyorsun. Öyle ya. Yani Artvin'in dağ köylerindeki bir insan için eşitlik kavramı hala zordur. Neden? Orada örf ve adet hukuku dediğimiz, yazıda olmayan ama yüzyıllardır uygulanan hukuk sistemi geçerli. Böyle olunca bunun, yani meslek seçimine benim kocam karışmaz diye oradakine söylediğin zaman bir gözleri fal taşı gibi açılır. O yüzden bu önemli. Bununla beraber evlilik birliğinin, dedik ki, doğan yükümlülüklerine kadın ve koca eşit miktarda güçleri oranında katılacaklar. Ondan sonra ikametgah, nüfus belgesi, nüfus tapu küdüğüne konulurken bunlarda aile konutu şerhi, bak İpek Hanım bu çok önemli. Eskiden evlerin %95'i erkeklerin üzerineydi. Artık kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, eğitim seviyesinin artmasıyla beraber artık kadınlarımız da mal sahibi olmaya başladılar. Bu mal sahibi olmak üzere iki yarışta, hayatta kendi üzerine aldıkları evde, örneğin adam bile bir gün papaz olursam beni bu evden atmasın, tartışma arbede çıkarsa, Allah korusun başıma bir iş gelirse zorda kalmayayım, zül çekmeyeyim diyerekten aile konutu şerhini yaşadığı eve kadın koydurabiliyor. Eskiden bu da yoktu. Bunun ne anlamı var? Yarın bir gün o evden atılması gerekirse atamazsın. Çok önemli bir şey yani. Kapının önüne konma durumu burada açılacak davalarda çok önemli bir şeydir. Bununla beraber nafaka hukuku açısından çok önemli güzellikler oldu. Edinilmiş mal kavramı bu mikrofonlarda defalarca anlattık. İnsanların edindikleri mallarda artık hanımlarımızın da bir eskiden örneğin eski medeni kanunda mal ayrılığı rejimi vardı. Ne demek mal ayrılığı rejimi? Benim malım bana, senin malın sana. İlkokulda olur ya senin çikolatan benim.
Tapu kimisi onundur.
Tapu da hep erkeğin üzerineydi. Hı-hı. Şimdi iyi de kadının üzerine olan tapu da kadın diyelim ki evde çalışmıyor. Tek yaptığı şey evi temizlemek, kaldı ki o çok ciddi bir iştir. Yani bazen erkeklere bu görev tevdi edilince ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Aynı şekilde evi temizlemek, işte yemek yapmak, kahvaltı yapmak, evin düzenini sağlamak. Peki bu bir efor ve mesai gerektirmiyor mu? Yani evde bir akıllı robot var, parmağı şıklatınca zup diye ev temizleniyor mu? Hayır. Mahkeme ve yasa dedi ki yıllar içerisinde, kadının bu gösterdiği evdeki gayreti, ev hanımlığını yaparken sarf ettiği enerji, zaman, efor, bu da bir mal kazanımı için asıl da tasarruftur. Öyle ya. Yani bu kadının sigortalı bir işte çalışmıyor olması hiçbir iş yapmıyor anlamına gelmez. Böyle olunca bu da bizim kanunumuzda bir katkıyı doğuran bir şey haline geldi. Ha ben boşanma konusunu anlatırken yıllardır hep şunu söylüyorum. Toplum olarak ne yazık ki biz mala o kadar fazla değer vermeye başladık ki her işimizi mala bağlar hale getirdik. Bir şekilde mal edinelim. Bu da aslında yuvaları yıkan bir hale geldi. Yani biz hayatın sigortasını bir mal edinmeye bağladık. Ama sorun şu. O sigortaya yüklediğimiz görev sigortaya attırır hale geldi. Öyle olunca bizi dinlemekte olan yurt dışındaki, yurt içindeki, internetten olan dinleyicilerimiz ne yazık ki bu şeylere dikkat çok fazla edemiyorlar. Edemedikleri zaman istediğiniz kadar dünyanın en iyi evinde yaşayın. Bir boşanma durumu söz konusu olduğu zaman o evi ortadan ikiye bölmek zorunda kalıyorsunuz. Gene devam edecek olursak maddi ve manevi tazminatta, yoksulluk nafakasında kadın hakları çok önemli bir yer tutar. Neden? Düşünsene, haksız yere bir koca bir kadını boşadığı zaman o kadın ortada kalmanın verdiği şeyle, belki okuyacaktı ama evlendiği için okuyamadı. Okuyordu, evliliği sebebiyle yarıda bıraktı. Okulu bitti, belki iş yerinde çalışıyordu. Kocası onun çalışmasını istemediği için eve oturturdu, ev hanımlığı yaptırdı. Hı. Ve yaş geçti, yaş oldu 50, 45 neyse. Artık yeniden her şey için belki çok geç kaldı. Ondan sonra ne yapacak? Evde oturup Türk sanat müziğini izleyip duygulanacak hali yok. Birinin ona bakması lazım. O zaman işte yoksulluk nafakası devreye girdi. Yeniden evleninceye kadar ya da evli gibi yaşayıncaya kadar ya da bir yerden toplu bir para kazanıncaya kadar ya da sigortalı bir işte kendini geçindirecek
çalışıncaya kadar. Çocuk olsun olmasın değil mi?
Yoksulluk nafakası da bir kadın hakkı değil midir? Bence en önemli haklarından birisidir. Ha işte kadın hakkı olarak özellikle bu uygulamaya yani özel bir kanun olarak yapılmamış ama kadının hakkını koruyan bir kanun olarak ele alınabilir. Ha keza nüfus cüzdanı düzenlenirken, yurt dışında doğanların doğum yeri yazılırken, aile kütüklerinde olduğu gibi önceden şehir sonra ülke yazılıyor. Bu önemli. Doğum yeri ve ülke adının ilgili alana sığmaması halinde bazen hakikaten oluyor. Yani isim çok uzun oluyor. O zaman ülke adı yerine ülkenin uluslararası trafik kodu mesela, bunlar çok bilinmez ama parantez içinde yazılıyor. Kadının önceki soyadı koca soyadından önce yazılıyor. Bak bu da orijinal bir şeydir. Yani baştan sona doğru kronolojik bir sırayla gidiyor. Burada gene değişikliklerden bir tanesi talep halinde kadının nüfus cüzdanındaki bekarlık soyadı bekarlık soyadı olarak yazılabiliyor. Öyle. Birçok Türkiye'deki meşhur olmuş insanların dikkat edin soyadları hiç değişmez. Evlenir boşanır evlenir boşanır halbuki hep bizim tanıdığımız şekliyle gidiyor. Niye? Çünkü öyle meşhur olduğu için belki de ilk kocasının soyadıdır o. Bizim tanıdığımız soyad. O soyadla beraber yürümeye devam eder. Eskiden bu çok zordu. Mahkeme kararıyla oluyordu. Bununla beraber...
Efendim bu yeni medeni kanun kadınlara kazandırmış olduğu haklardan bahsediyoruz ama kısa bir ara verelim isterseniz. Hay. Soluklanalım. Aranın ardından söyleşiye devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Efendim, hukuk saatinde bu hafta Türkiye'de kadın denilince akla ne geliyor sorusunun yanıtını alıyoruz. Avukat Eyüp Sabri Can Bulat bizlerle birlikte. Sizler de sorularınızı, görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz şöyle: hukuksaati@trt.net.tr ve avukatlarasor.blogspot.com. Sayın Can Bulat, yeni medeni kanunun Türkiye'de kadınlara sağlamış olduğu haklardan söz ediyoruz. İlk bölümde bahsettik. Ceza ve icra konusunda ne gibi yenilikler getirdi medeni kanun?
Şimdi ceza kanunu çok önemli. Neden? Bir kere burada örneğin bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli ya da sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine, bu çok önemli bir şey, vücuttan kan ve benzeri biyolojik sıvıların alınabilmesine, örneğin saç, tükürük, kıl, mukoza, bunlar gibi tırnak örneklerinin alınabilmesine, Cumhuriyet Savcısı ve mağdurun istemiyle mahkeme re'sen bir takdir uygulaması yapıyordu. Burada bayanlara ilişkin şeylerde bazı sıkıntılar oluyordu. Yani üst aramasının yapılmasında, bunların alınmasında karşı cinsiyetin bunları yapabilir durumları vardı. Artık aynı cinsiyet koruması için örneğin bir bayandan bir bayan alıyor bu örnekleri. İşte üst aramalarında da bu tip sıkıntılar oluyordu. İç beden muayenelerinde de bazı sıkıntılar oluyordu. Şimdi artık ne değişti mesela? Üst sınırı 2 yıldan az olan hapis cezasını gerektiren suçlarda İpek Hanım, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamıyor. Bu çok önemli. İç beden muayenesi deyince insan böyle bir ne olduğunu tam anlamamakla beraber hafif de hani tırnak içindeki şeyle kullanıyor tabii, ama şöyle bir şey var. İç beden muayenesi dediğimiz, Allah korusun, insanlar bazen yurt dışından Türkiye'ye gelirlerken uyuşturucu kaçırıyorlar değil mi? Bu uyuşturucuyu bedenlerin içinde bir yere saklıyorlar. Şimdi bunun şüphesiyle üstünüzün aranmasını ve böyle bir şey olmadığını varsayın. Ne kadar rahatsız edici bir şey değil mi yani? Neden? Başka bir insanın bedeni sizin bedeninize temas edecek.
Evet, rıza göstermezler evet, böyle bir durumda.
Öyle işte, bu o açıdan önemli. Burada kadının muayenesi istemi halinde diyor ve olanaklar el verdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır diyor. Bu da önemli. Bu hükümler mevcut. Türk Ceza Kanunu açısından gene birçok suçta, özellikle kadına ve gebe kadına, bak bu çok önemli, gebe kadına eşe karşı işlenmiş olması durumunda, eğer töre sahikiyle işlendiyse, töremiz gereği biz onu yaşatmayız. Kanun da seni o zaman mahvediyor. İşte çocuğun erken doğmasına ya da sakat doğmasına, sakatlanmasına, düşmesine. Şimdi Allah korusun, gebe bir kadına tekme attınız. Erken doğum meydana geldi, düşük yaptı. Öyle ya. O zaman iki insana karşı suç işlemiş oluyorsun. Belki de kadının bir daha doğurtkanlığını ortadan kaldırdın. Böyle olunca bunun gibi çocuk yapma yeteneğinin kaybına sebep verecek işlerde ağırlaştırılmış cezalar uygulanıyor. Yani bir erkeğe tekme atmakla bir gebe kadına tekme atmak arasında dağlar kadar fark var.
Doğurduğu sonuçlar
bakımından. Gelelim sizin sorunuz üzerine icra iflas hakkındaki şeylere. Eskiden borçluya ait bir malın satışı sonucunda oluşturulan sıra cetvelinde herkes sıraya girerdi. Örnek veriyorum. Eyüp Sabri Can Bolat'ın memlekete borcu varsa İpek Önder geliyor, borçlu sırasına yazılıyor. Prodüktörümüz Kadriye Hanım geliyor, borçlu sırasına yazılıyor. İşte stüdyo şefimiz geliyor, yazılıyor. Ama burada öncelik kimindi? Şimdi öncelik nafaka alacaklarında. Nafaka alacaklısı kim oluyor? Kadın ve çocuk. Yoksulluk nafakası açısından ya da çocuğa iştirak nafakası açısından. Nafaka ilamına burada kim olursa olsun öncelikle takip merasiminde icraya lüzum olmaksızın her zaman aynı derecede hazze iştirak ediyor. Bu çok önemli. Öyle olunca nafaka borcunu yerine getirmeyen, gene altını çizerek söylemekte fayda var, ya da çocuk teslimine dair ilamlarda ara kararı yerine getirilmemesi için de ceza hükümleri uygulanıyor. Şimdi bu da önemli. Diğerlerinde böyle bir ceza hükmü yok. Yani para borçlarından doğan şeylerde hapis cezası normalde yoktur. İstisnası nedir? Nafakadır. İstisnası nedir? Çocuğunuzu aldı götürdü geri getirmiyor. Çocuk kaçırma suçu giriyor. Öyle olunca bunlar önemli. İşte kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmaları, yıllık ücretlerinin izin hakkının hesabının yapılması, bunlar erkekler için olmayan şeyler. Kadınlar için özellikle uygulanmış kanun hükümleri. Kadın işçilerinin bir yaşından küçük çocuklarını emzirmelerinde günde toplam 1,5 saat süt iznini kullanmaları. Baba için böyle bir izin yok ama anne için böyle bir izin var. İşte yine hakeza burada eşitlik yok. Dikkat edersen kadına karşı bir pozitif ayrımcılık var. Onun lehine. Bununla beraber sigorta hükmünde kadınlarımız erkeklerimize göre hakeza her zaman daha erken emekli oluyorlar. Orada çünkü kadını bir korumaya yönelik şey var. Burada bunun dışında ne olabilir? Kıdem tazminatları hesaplanırken özel hesaplamalar yapılıyor. Ve en önemlisi kadınlar hakkındaki uluslararası sözleşmeler. Burada kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi var. Burada Türkiye'de buna taraf. Öyle olunca işte bunun içerisine birçok şey giriyor. Annelik durumundaki, gebelik durumundaki özel koruma hakları, eşit ücret tanıma hakları, bunların hepsi kadınlarımızın lehine olan şeyler. Netice itibariyle bu hayatın, güncel hayatın içinde olacak şeyler de var. Örnek, alkollü veya uyuşturucu kullanan bir eşiniz var bizi dinleyenler içerisinde şimdi. Adam her gün akşamdan akşama içiyorum diyor. İçtiği zaman da içmediği gibi duramıyor. Daha farklı davranıyor. Peki o zaman onun ortak konuta getirmemek için ne yapacağız? Kapının önüne pitbull bağlayacak halimiz yok. Çözüm. Kanun diyor ki onun ortak konutu kullanmaması için ben sana hak tanırım diyor. Bak gene kadını korudu. Çocukları aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin iletişim vasıtalarıyla rahatsız edilmemesi için. Cama taş atıyor, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan olmadık hakaretler yapıyor. Sosyal medyada seni rencide edecek, refüze edecek işler yapıyor. O zaman bu da önemli. Ya da işte bizim bugün senin de benim de hepimizin adliyelerde en çok gördüğümüz kavga sebeplerinden bir tanesi nedir? Koruma kararları. Koruma kararı, kadın ihtiyaç duyuyor. Devlete diyor ki ya bu adam benim peşimi bıraksın kardeşim, rahatsız ediyor, beni refüze ediyor, rencide ediyor, taciz ediyor diyor. Mahkemeler, kaymakamlıklar ve savcılıklar o zaman nasıl bir karar veriyor? 3 aylığına, 6 aylığına bu adamın evin yakınına bile yaklaşmaması. Silahı varsa evet. Silahı varsa bunu karakola teslim etmesi derhal. O zaman buna aykırı davranıp da bir daha yaklaşırsa 70 gün hapis cezası var. Hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. Meramını anlattım deyinceye kadar 70 gün geçer zaten. Öyle olunca bunlar önemli. Yani koruma kararları Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunuyor bir örneği mahkemece ve Cumhuriyet Başsavcılığı bu koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izliyor. Zabıta orada malumunuz kolluk kuvvetleri yani jandarma, polis ya da asker işte diğer kolluk kuvvetleri. Böyle olunca bu önemli. Adli yardım. Şimdi birçok kadın dayağı yedikten sonra ne yazık ki o halde kapının önüne koyuluyor. Kim koruyacak peki? Öyle ya. Vatandaş şahit dahi olmak istemez eşi, dostu, komşusu. Neden? Korkar. Bela bana da bulaşır
başına
diye.
Başına bir iş evet. Almak istemez.
Onun üzerine kimse ailesinde belki destek olmayabilir. Ailesi evet. Olmayabilir hayatta ya da görüşmüyor olabilir. Böyle durumlarda yani ez cümle koşullara uygun değilse o zaman ne yapacak? Başvurusu üzerine bulunduğu şehrin barosu, örneğin Ankara için söylüyorum, Ankara barosu adli yardım bürosuna veya temsilciliğine başvurarak ücretsiz avukat tayin edilmesini isteyebilir. Bu çok güzel bir şey. Neden? Evet. Ben koruma kararına ihtiyacım var. Boşanmak istiyorum. Şiddete maruz kaldım.
Maddi durumum da uygun
değil. Ceza davası açılmak istiyorum ama ben çok şeyim. Maddi durum olarak zayıfım. Bu yüzden bütün Türkiye'deki baroların adli yardım hizmeti ve verilmekte. Bu çok önemli. Bütün barolarda veriliyor. Ve başvuru uygun görüldüğü takdirde de adli yardımdan faydalanıyorsunuz. 5 kuruşta altını çizerek söylüyorum. Para vermiyorsunuz. Böyle olunca şimdi burada peki hukuki yardım dediğimiz adli yardım, adli muzahiret diye geçiyor. İki temel kuralı var. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki iyi o zaman hiç kimse avukata gidip de bedavaya iş yaptırmak varken niye bedel ödesin? Nasıl faydalanabiliriz? İki şartından ilkini söylüyorum. Birincisi fakir olmak, ikincisi haklı olmak. Spor amaçlı adli yardımdan faydalanamazsınız.
Bunu yani. Belgelemek var evet. Öyle değil mi?
Öyle olunca adli yardımdan altını çizerek tekrar edelim. Haklı ve fakir olacaksınız. Bu iki şart bir araya geldiği zaman devlet size adli yardım hakkını sağlatıyor. Çünkü Türkiye Barolar Birliği'nin adli yardım yönetmeliği var. Bu oradaki amaç hak arama özgürlüğünde herkesi eşitleyebilmek. Yani neden? Çünkü yargı üç ayaklı bir masadır. Bir tarafında iddia makamı olan savcılık, bir tarafında karar makamı olan mahkemenin kendisi hakimlik, bir tarafında da savunma makamında olan avukat ayağı olur. Avukat hakkı savunandır. O hakkı savunan da bedeli olan parasını ödeyebilecek avukat tutup da öbürleri tutamamazlık yapmasın diye devlet bu şekilde sosyal devlet ilkesi gereği bunu yerine getiriyordur. Peki bundan ne zaman faydalanacağız? Fakirsiniz, eşiniz size hakaret ediyor İpek Hanım.
Şiddet uyguluyor.
Küfür ediyor. Şiddet uyguluyor. Öldürürüm, keserim, döverim sözleriyle böyle sizi korkutuyor. Çocuklarını size göstermem diyor. Öyle ya?
Her şey olabilir tabii.
Paranıza el koyuyor, kimliğinize el koyuyor, pasaportunuza el koyuyorsa, aile içi şiddet yaşıyorsanız, bakın insanlar her yerde, her yayında söylüyorum. Düğünlerimizde çok kalabalık oluyoruz değil mi? 500 kişi, 1000 kişi, halay, horon hepsini tepiyoruz. Güzel. Boşanmaya 4 şahit getirdiğin zaman yalnızsın. Kimse yok. Çünkü 4 duvar arasında bir evlilik var. Bu senin mahremin yani. Böyle olunca bu tip aynı çatı altında yaşayan bireylerin şiddet yaşaması halinde şiddete uğruyorsa ne yapacak? Bir kere hemen en yakın karakola başvuracak İpek Hanım. Başvuramıyor. Lavaboda mı? Adam da kapıyı kırmak üzere ya da sizi önce iyice bir Allah korusun dövdü, fiziki şiddete maruz kaldınız, haksız bir fiile uğradınız, tuvalete saklandınız. 77-77'ye neredeyim yazın. Yazılan gelen mesajı 155'i arayıp okuyun. O sizin koordinatlarınızı verir. Çünkü bazen insan öyle bir hale geliyor ki olduğu yeri unutuyor. Evinin adresini hatırlamıyor ya da bilmediği bir adreste dövülüyor. Kayınvalidesine gitti yeni evine. Orada saldırdılar. Bunu okudunuz. Polis geldi. Karakolun polisi, kolluk kuvveti, genel hizmet, asayiş. Bu gelene tutanak düzenlenmesini isteyin ve düzenlenen tutanakta hemen fotoğraflarınızı çektirin. Kendi cep telefonunuzu, her şey selfie çekiyoruz ya, öz çekim. Onu yapın bir. Morarmış yerlerinizi çekin. Birkaç açıdan flaşlı flaşsız çekin ve dursun.
Delil olması evet. Açısından.
Neden? Böyle bir davanın tahkikat aşaması 6-7 ay sürüyor. 6-7 ay sonra yüksek ihtimal sizin morluklardan eser kalmayacaktır eğer çok ciddi bir yaralama yoksa. Mahkemenin huzuruna çıktığınız zaman mahkemesi gayet güzel, hatta makyajınızı da iyi görecek. Ama olayın olduğu gün uğradığınız şiddetin tek delili o resimler. O resimler tüm canlılığıyla, bütün renkleriyle orada o durumu anlatacak. O yüzden benim tavsiyem önce resim çekin. Sonra birkaç şahit edinmeye çalışın. Sizi o halde görecek hemen. Sonra fiziksel şiddete maruz kaldıysanız en yakın sağlık ocağına ya da hastaneye başvurarak mutlaka adli rapor alın. Bunu da aldıktan sonra savcılığa başvurarak şikayette bulunun ve şikayetiniz gereği ailenin korunması hakkındaki kanun gereği koruma talep edin. Bu koruma devlet koruması değildir. Adama bir tebligat giderek bir daha yaklaşma denen bir kağıttır. Bir daha yaklaşırsa müeyyideleri çok ağır olurdur. Böyle olunca buradaki her şey ve her baronun kadın hakları komisyonuna da gidip ihbarda bulundum. Eşim tarafından tacize uğruyorum, şu şekilde dayak yiyorum diye. Bu 4320 sayılı ailenin korunması hakkındaki kanun bu açıdan şiddet mağduru kadınlarımızı çok ciddi şekilde korumaktadır. Bunun altını çizmekte fayda var. Son 6-7 dakika istersen soru cevaplarla gene devam
tabii
edebiliriz.
Tabii ki. Öncesinde dilerseniz bir kez daha iletişim yollarınızı hatırlatalım dinleyicilerimize. Yurt içinden ve yurt dışından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. İsterseniz sorularınızı bizlere yazıyla da iletebilirsiniz. hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com'da elektronik posta adreslerimiz. Efendim kısa kısa soru cevap şeklinde devam edelim o zaman yayınımıza. Zorla küçük yaşta evlendirme ve sonuçlarına den bahsedelim isterseniz.
Evet, bu önemli. Şimdi normalde 17'ni kimse diyor.
Evlilik yaşı yükseltildi değil mi? Evet, öncelikle 18. Onu da altına çizelim, 18'e çıktı.
Şimdi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre 2001'de değişen 1 Ocak kimse zorla evlendirilemez diyor. Ben çok seviyorum falan, yandım, bittim aşkından, kül oldum, dönemin Leyla'sıyım, o da bana Mecnun'du falan, onları geç diyor. Zorla evlenemezsin. 17 yaşını doldurmuş olsa dahi diyor kişi 18 yaşına kadar kanunda küçüktür. Hani bazen anneler çocuklarına diyor ya sen sus da sen çok küçüksün. 18'e kadar hakikaten küçüksün. 18'ini doldurduktan sonra kendi izniyle evlenebilir şahıs. Bu çok önemli. Bakın avukata birçok boşamak için vekalet verebilirsiniz ama beni evlendir diye veremezsin. Avukat sizin yerinize gidip evet diyemez yani. Hiçbir makam diyemez. Bırak avukatı. Hiç kimse kimsenin yerine evet kelimesini kullanamaz o konuda. Böyle olunca evlenmek isteyen kişi zorlandığı durumlarda, yani örneğin aile tehdit etti, bunu almazsak seni işte mahvederiz falan, o zaman savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Olayı öğrendiği andan itibaren zorla evlendiğini 6 ay, her halde de 5 yıl içinde bu suç duyurusunda bulunabilir. Bu önemlidir.
Evlenme demişken mesela şuna da bir cevap verelim. Resmi nikah olmazsın, sadece dinsel törenle evlenmenin bir cezası var mıdır sence?
Bence vardır.
Evet. Türk Ceza Kanunu 230'a göre aralarında evlenme akdi veya resmi nikah olmaksızın, yani devletin saydığı resmi muteber nikah yapmaksızın dine nikah yaptıranlara hapis cezası var. O yüzden hep söylüyorum, önce resmi nikah, arkasından imam nikahı ya da işte dini nikah, hangi dine mensupsanız onun özel töresi olan nikahı kıydırmanızda fayda var. Çünkü burada nedir olay? Resmi nikah olmadan bir siz dini nikah yaptığınız zaman miras henüz pay sahibi değilsiniz yasal olarak. Belki kendi aranızda eşliği kurdunuz, karı koca oldunuz ama mirasta pay sahibi değilsiniz.
Hiçbir haktan pay alamazlar, evet. Değil mi?
O yüzden çok önemli.
Devletin sağladığı hiçbir haktan yararlanamazlar.
Evet. Gene bir soru mesela, çocuklara uğrarsa şiddet ne olur? Hı-hı. Değil mi?
Tabii.
Akılda kalıyor. Peki eş ve çocuklar dövülürse, Türk Ceza Kanunu 82'ye göre basit yaralama dahi olsa ağırlaştırılmış bir şekliyle yargılama oluyor. O yüzden hele ölüm varsa ortada ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorsun. Eşin ve çocuğun her zaman korunaklı halleri var. Önemli. Onun dışında koruma için anlatmıştık. Cinsel saldırı durumu var. Cinsel saldırıda ne yapacağız? Ceza Kanunu 102. maddesine göre evlilik birliğinin durumu içerisinde gerçekleşirse bak. Burada önemli şey şu. Sizin birbirinizle eş olmanız eşinize karşı yani sınırsız bir tasarruf yetkisi olduğu anlamına gelmez. Karşı tarafın hala bir cam duvarla korunan, kendini kendi birey olarak anayasadan gelen özlük hakları var. Yani o benim karımdır, her istediğimi her istediğim şekilde yaparım diyemezsiniz. Hakeza kocanız için de bu tasarrufta bulunamazsınız. Burada eşit. Kadına karşı benim eşim olması sebebiyle canımın istediğini istediği vakit istediğim tarzda ve şekilde yaparım dediğin andan itibaren kadın bundan mağdur ve şikayetçi olursa ki olur, Ceza Kanunu 102'ye göre cinsel tacizden dolayı yargılarsın. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Çok zor.
Evet.
Özellikle bu iş yerinde gerçekleşen bir tacizse, o zaman çok daha altüst ilişkisi içerisinde gerçekleşen bir durumsa, durum daha da vahim. Yargılamasında daha ağır maddeler uygulanıyor. Bunun dışında evlendikten sonra soyadınızı kullanabilirsiniz. Bu önemli bir yenilik. Eşinizin çalışmasını son iki dakikamız değerlendireyim. 192. maddeye göre izin almak zorunda değil İpek Hanım, eşler çalışırken birbirinden.
Evet.
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri mutlaka yerine getirmek gerekiyor. Neden? Çünkü 195. maddeye göre eşler ayrı ayrı hakimden ailenin korunması için müdahale isteyebilirler. Ekonomik varlığı tehlikeye düşürecek şekilde bir eşiniz varsa, kumar alışkanlığı, bahis alışkanlığı, İşte talih oyunlarına düşkünlük, müptezellik şeklinde. O zaman gene 199'a göre sürekli kumar oynayan, at yarışı oynayan, başka tip şeyler oynayan eşinize karşı dava açarak onun borçlarına karşı kefil olmadığınız evlilik birliği içerisinde üçüncü kişilere karşı alacağınız ilanla gösterebilirsiniz.
Bu da çok önemli.
Çok önemli bunlar.
Kadının haklarını korumak açısından. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Süremizin sonuna geldik. Zaman çok hızlı geldi, geçti, aktı. Evlilikle ilgili haklarını konuştuk, boşanmayla ilgili hakları, bedensel hakları, kadının kamu yaşamındaki hakları üzerine söyleşimizi gerçekleştirdik, bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz Eyüp Sabri Can Bulat'ın. Kapsamlı bir konuydu. Belki önümüzdeki haftalarda da yine
olur,
bu konuya değiniriz.
Ki,
kadın hakları mevzusuna. Efendim, Hukuk Saati'nin bu haftalıkta bugünlük de sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şenel'di, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte 14.05'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.